Ayrım 27.
Sayfa 256. Bir süredir Kontes'in evine hemen her fırsatta gelen Fransız büyükelçisiyle bir dizi seçkin bayanla bay da vardı. Pierre ise aşağıdaydı. O salondan bu salona dolaşıyor, zihni hep aynı konuyla ilgiliymiş gibi dalgın ve üzüntülü bir tavır içinde bütün konukları şaşırtıyordu. Pierre balodan beri ağır umutsuzluk bunalımlarına düştüğünü seziyordu. Var gücüyle bu boğuntulara karşı koymaya çalışıyordu. Karısıyla prens arasında büyük bir yakınlık başladığından beri birdenbire beklenmedik bir biçimde mabeyinciliğe yükselmiş ve o günden sonra sosyeteye her girişinde de bunun ağırlığıyla utancını duymaya başlamıştı. İnsanlarla ilgili bütün her şeyin boş olduğu konusunda öteden beri beslediği karanlık düşünceler gitgide daha çok takılıyordu şimdi aklına. Aynı zamanda koruyucusu olduğu Natasha ile Prens Andrei arasında uyandığını sezdiği gönül yakınlığı ve arkadaşının durumuyla kendi durumu arasındaki aykırılık bir kat daha arttırıyordu acısını. Karısını da, Natasha'yı da, Prens Andrei'yi de düşünmemeye çalışıyordu. Gene sonsuzlukla karşılaştırılınca bütün her şey ona önemsiz görünüyor, bütün bunlar ne için sorusu düğümleniyordu aklında gene. Ve bu yüzden kendine yaklaştığını sezdiği kötü ruhu kovmak üzere sabah akşam demeden masonların yapıtları üzerinde çalışmalar yapmaya girişiyordu. Saat 12'de Kontes'in dairesinden çıkıp yukarıya kendi dairesine gitti. Alçak tavanlı, içi tütün dumanıyla dolu odada eski bir robe de chambre geçirdi sırtına. Çalışma masasının başına çöktü ve İskoçya masonlarına ilişkin bir takım belgeleri elden geçirmeye koyuldu. Tam o sırada içeri birisi girdi. Prens Andrei'ydi bu. Pierre dalgın, biraz da sıkıntılı bir tavırla konuştu. ''Aa, siz miydiniz?'' Hemen ardından da günlük yaşamın bıktırıcılığına karşı tek çareyi kendi yaptığı işte gören, mutsuz insanların tavrıyla masanın üzerindeki defteri göstererek ''Ben de çalışıyordum'' dedi. Prens Andrei, arkadaşının yüzünü kaplayan kederi ayrımsamadı. Işıldayan bir yüzle yepyeni bir yaşama kavuşmuş gibi heyecanlı karşısında durdu onun, salt mutluluktan gelen bir bencillik içinde gülümsedi. ''İşte böyle Pierre. Bunu sana daha dün akşam söylemek istemiştim ama olmadı. Şimdi bunun için geldim. Aşığım dostum. Ömrüm boyunca hiç böyle bir duyguya kapılmamıştım.'' Pierre derin derin içini çekti. Ardından da kocaman hantal gövdesiyle divanın üzerine Prens Andrei'nin yanına çöktü ve sordu. ''Natasha Rostova'ya değil mi?'' Prens Andrei heyecanla ''Başka kime olabilir ki?'' diye yanıt verdi. Böyle bir işin olabileceği doğrusu bu ya, aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama bu duygu demek ki benden daha güçlü. Dün gece nasıl üzüldüm, nasıl acı çektim bilemezsin. Gel gelelim o üzüntüyü ve o acıyı şu dünyada hiçbir şeye değişmem. Ben eskiden yaşamıyormuşum dostum. Ancak şimdi anlıyorum yaşadığımı. Ama onsuz yaşayamayacağımı da anlıyorum. Yalnız, yalnız o beni sevebilir mi? Ona göre yaşlıyım çünkü ben. Bir an düşündükten sonra Pierre'e döndü. ''Niçin susuyorsun?'' Pierre birden ayağa kalktı. Bir süre odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonra da heyecanla konuşmaya başladı. ''Ben size ne söylemiştim kuzum? Öteden beri düşündüğüm bir şeyi söylemiştim size. Bu genç kız öylesine değerli ve öylesine eşi bulunmaz bir varlık ki. Sevgili kardeşim, özellikle diliyorum sizden, ince eleyip sık dokumayı bırakın artık bir yana, ukalalık etmeyin, silin içinizdeki tüm kuşkuları ve evlenin, evlenin, evlenin, bir an önce evlenin. Kesinlikle inanıyorum ve açıklıyorum ki onunla evlendiğinizde sizden daha mutlu hiç kimse olmayacak. Peki ama o, o sizi seviyor dostum.'' Prens Andrei gülümsemeden edemedi. Hoşlanmamak elde değildi. Ama gene de Pierre'in gözlerinin içine bakarak saçmalama dedi. Pierre öfkeyle seviyor evet diye bağırdı. Ben bunu biliyorum. Prens Andrei kolundan tutup durdurdu onu. Hayır hayır dinle beni dedi. İyi dinle lütfen. Benim ne durumda olduğumu gözünün önüne getirebiliyor musun sen? Bütün her şeyi bir yakınıma söyleme isteği duyuyorum şu anda anlıyor musun? Pierre gülümseyerek peki öyleyse dedi. Peki içinizi dökün. Büyük bir memnuniyetle dinleyeceğim sizi. Gerçekten yüzü birdenbire düzelmiş, alnındaki kırışıklar uçup gitmişti. Prens Andrei sevinç içinde dinliyordu. Prens Andrei bambaşka, yepyeni bir insan olmuştu sanki. Son zamanlardaki belirgin durumunu oluşturan o kederinden, bütün her şeyi küçümseyip alaya almaktan ve her an düş kırıklığına kapılmaktan eser yoktu şimdi prenste. Ve şimdi içini açabildiği ve bunu göze alabildiği tek insandı Pierre. Rahatça konuşuyordu. Kimi vakit geleceğe ilişkin olarak uzun sürecek tasarılar yapıyordu. Babasının keyfi için kendi mutluluğuna başını çeviremeyeceğini söylüyordu örneğin. Dediğine göre en sonunda babasını bu evliliğe onay vererek Natasha'yı ona ister istemez sevdirecek. Daha da olmazsa onun onayını almadan işi sonuca bağlayacaktı. Kimi vakitte tüm varlığını adeta bir cendere içine almış olan bu duygu karşısında derin bir şaşkınlığa düşüyordu. Sanki o duygu onun istencine bağlı olmayan, dıştan gelme, yabancı, tuhaf bir şeydi. Şunları söylüyordu. Biri çıkıp da bana daha önce bir insanı böylesine bir aşkla sevebileceğimi söylemiş olsa düpedüz güler geçerdim. İnan ki bu eskiden içimde doğan duyguların hiçbirine benzemiyor, nasıl anlatsam. Bir an durdu, heyecandan soluk soluğaydı. Benim için şu anda bütün evren ikiye ayrılmış durumda diye devam etti. Birinci yarıda o var ve bütün mutluluk, bütün umut, bütün aydınlık onun bulunduğu yarıda. İkinci yarıda, yani onun bulunmadığı yarıdaysa bütün her şey sıkıcı ve bütün her yer karanlık. Pierre arkadaşının sözlerini yineledi. Bütün her şey sıkıcı, evet, ve bütün her yer karanlık. Çok iyi anlıyorum bunu. Prens Andrei, ışığı sevmemek elimde değil dedi. Bunda benim ne suçum var ki? Üstelik de çok ama çok mutluyum. Anlıyorsun değil mi beni Pierre? Anlıyorsun değil mi? Bir an durup gülümseyerek arkadaşının yüzüne baktı. Benim için sevindiğini biliyorum dedi. Pierre'in gözleri birdenbire tuhaf bir acıya büründü ve uzun uzun baktı arkadaşına üst üste birkaç kez. Elbette, elbette dedi. Pierre, Prens Andrei'nin geleceği ne kadar aydınlık görünüyorsa kendi geleceği o kadar karanlık görünüyordu. 23. Prens Andrei'nin evlenebilmesi için babasının onayını alması gerekiyordu. Nitekim bunun için ertesi gün babasına gitti. Oğlunun verdiği haberi görünüşte sakin bir tavırla ama içinden öfke duyarak karşıladı yaşlı prens. Kendisi için yaşam artık sona erdiği sırada başka bir insanın yaşantısında herhangi bir şeyi değiştirmek istemesini, herhangi bir yeniliğe heveslenmesini anlayamıyordu. Yaşlı adam, bıraksalar da ömrümü istediğim gibi tamamlasam, ondan sonra istediklerini yapsalar diye geçiriyordu aklından. Bununla birlikte oğluna karşı önemli olaylarda kullandığı politikaya başvurdu. Durgun bir tavır takınarak durumu olduğu gibi inceledi. Bir kez bu evlilik getireceği akrabalık, servet ve soy bakımından parlak değildi. İkincisi Prens Andrei artık ilk gençlik çağında sayılmazdı, üstelik sağlık durumu kötüydü. Yaşlı prens özellikle bu noktada üsteliyordu. Kızsa çok gençti. Üçüncüsü söz konusu olan oğluydu. Onu ne olduğu belirsiz bir kıza teslim etmeye gönlü el vermiyordu. Dördüncüsü babası bütün bu sözlerin sonunda alaylı alaylı oğluna bakarak ''Senden diliyorum bu işi bir yıl ertele'' dedi. ''Avrupa'ya git, tedavi ol. Prens Nikola için daha önceden istediğin gibi bir Alman öğretmen bul.'' Ondan sonra eğer aşkın, tutkun ya da inadın, artık buna ne ad verirsen onu diyelim, o kadar büyükse, ne yapalım o zaman evlenirsin. İşte son sözüm bu, bunu böyle bil, son sözüm. Prens hiçbir şeyin onu karar değiştirmeye zorlayamayacağını belirten bir tonla bitirmişti sözlerini. Prens Andrei, yaşlının ya da ileride nişanlısı olacak genç kıza karşı hislerinin bir yıllık denemeye dayanamayacağını ya da kendisinin o zamana kadar öleceğini hesapladığını açıkça anlıyordu. Bu yüzden babasının isteğini yerine getirmeye karar verdi. Evlenme önerisini yapacak ama düğünü bir yıl sonraya bırakacaktı. Prens Andrei, Rostov'larda geçirdiği son akşamdan 3 hafta sonra Petersburg'a döndü. Natasha annesiyle yaptığı konuşmanın ertesi günü sabahtan akşama kadar Bolkonski'yi bekledi ama o gelmedi. Ertesi günde, üçüncü günde aynı şey oldu. Pierre de gelmiyordu ve Prens Andrei'nin babasına gittiğini bilmeyen Natasha, sevdiği adamın yokluğunu açıklayacak bir neden bulamıyordu. Böylece 3 hafta geçti. Natasha hiçbir yere gitmek istemiyor, hiçbir şey yapmadan acı içinde gölge gibi odadan odaya geçiyor, annesinin yanına bile uğramıyordu. 2'de 1 kızarıyor, öfkeleniyordu. Herkes düş kırıklığına uğradığını biliyor, kendisiyle alay ediliyor gibi geliyordu. Duyduğu o büyük acıdan başka yaralanmış gururunun verdiği acı, mutsuzluğunu bir kat daha arttırıyordu. Bir gün kontesin odasına geldi, bir şey söylemek istiyordu ama söyleyemedi. Birden yaşlar boşandı gözlerinden. Tıpkı ne için cezalandırıldığını bilmeyen bir çocuk gibi ağlıyordu. Kontes onu yatıştırmaya çalıştı. Natasha önce annesinin sözlerine kulak veriyordu, birden sözünü kesti. "Yeter anne," diye bağırdı. "Ben düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Her şey çok basit. Önce laf olsun diye gelip gidiyordu. Sonra ayağını kesti, ayağını kesti." Sesi titredi, az kalsın gene ağlayacaktı ama kendine geldi ve yatışmış bir tavırla devam etti. "Ben hiç de evlenmek istemiyorum, ondan korkuyorum. Şimdi büsbütün duruldum işte." Natasha bu konuşmayı yaptığının ertesi günü eski giysisini giydi. Onu giydiği sabahlar herkesi güldürürdü ve balodan sonra bırakmış göründüğü eski yaşamını sürdürmeye devam etti. Çayını içtikten sonra akustiği güçlü olduğu için sevdiği salona gitti. Orada şan egzersizleri yapmaya başladı. 1. dersi bitirince salonun ortasında durdu. Çok hoşuna giden bir müzik parçasını yeniden okudu. Bu seslerin havada ne kadar güzel yankılanarak salonun boşluğunu doldurduğunu, sonra nasıl yavaş yavaş söndüğünü dinledi. Sanki bu kendisi için beklenmedik bir şeydi. Ve birden içinde bir sevinç duydu. Kendi kendine "ne diye hep onu düşüneyim, böyleyken de iyiyim ya" dedi ve salonda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sesleri yansıtan parkenin üzerinde olağan adımlarla değil de bir topuğuna, bir parmaklarının ucuna, ayağında sevdiği patikler vardı. Basarak yürüyor ve tıpkı sesini dinlediği zaman olduğu gibi topuğunun ölçülü takırtılarıyla ayak uçlarının hışırtısına neşeyle kulak veriyordu. Aynanın önünden geçerken baktı, kendi yansımasını görünce "ölmedim ya, vız gelir bana, kimseye de ihtiyacım yok işte" der gibi bir ifade belirdi yüzünde. Uşak salonu temizleyip düzenlemek üzere içeri girmek istiyordu ama Natasha onu bırakmadı. Uşağın arkasından kapıyı kapatarak odada dolaşmayı sürdürdü. O sabah gene o çok hoşlandığı ruh haline kavuşmuştu. Eskisi gibi gene kendi kendine hayrandı ve kendisine karşı sevgi duyuyordu. Hayalinde bir erkek sesinin kendisi için gene "hem güzel, sesi hoş, hem genç, hem de kimseye zararı yok. Yeter ki onu rahat bıraksınlar" dediğini düşündü. Ama onu ne kadar rahat bıraksalar artık hiçbir zaman sakin olamazdı. Bunu hemen anladı. Sofada dış kapı açıldı. Biri "evdeler mi?" diye sordu. Arkasından da ayak sesleri duyuldu. Natasha aynaya bakıyor ama kendisini göremiyordu. Sofadaki seslere kulak kabartmıştı. Aynadaki yansımasına gözü ilişince yüzünün sapsarı olduğunu gördü. Gelen oydu. Bunu kesin olarak biliyordu. Gerçi kapalı kapıların ardından sesini pek az işitiyordu ama buna inanıyordu. Sapsarı olmuş bir halde telaşla konuk odasına koştu. "Anne, Bolkonski gelmiş," dedi. "Anne, bu çok müthiş, dayanılmaz bir şey. Ben üzüntü çekmek istemiyorum, ne yapayım?" Kontes yanıt vermeye fırsat bulamadan kaygılı ve ciddi bir yüzle Prens Andrei girdi odaya. Natasha'yı görür görmez yüzü aydınlandı. Kontes'in de Natasha'nın da elini öptü, sonra divanın yanına oturdu. Kontes, "çoktandır bu onurdan yoksunduk," diye söze başladı. Ama Prens Andrei sözünü kesti. Hem sorusunu yanıtlıyor hem de anlaşılan gerekli bulduğu şeyi söylemek için sabırsızlanıyordu. "Bütün bu süre içinde size uğramadım çünkü babamın yanındaydım. Kendisiyle çok önemli bir iş için konuşmam gerekiyordu. Ancak dün gece geldim." Natasha'ya bir göz attı, bir an sustu, sonra "sizinle konuşmalıyım Kontes," diye ekledi. Kontes derin derin içini çekerek gözlerini yere indirdi. "Buyurun." Natasha onları yalnız bırakması gerektiğini biliyordu ama bunu yapamıyordu. Bir şey boğazını sıkıyor gibiydi. Bu yüzden saygısızca gözlerini iri iri açmış, Prens Andrei'ye dik dik bakıyordu. Şimdi ha, demek hemen şu anda. Hayır, bu olamaz diye düşünüyordu. Prens Andrei gene ona baktı ve bu bakış genç kıza bu konuda yanılmamış olduğunu kesinlikle belirtti. Evet, yazgısı şimdi, hemen o anda belli olacaktı. Kontes fısıldayarak, "Sen git Natasha, ben seni çağırırım," dedi. Natasha yalvaran, ürkek bir havayla Prens Andrei'ye ve annesine baktı, sonra odadan dışarı çıktı. Prens Andrei, "Sizden kızınızı istemeye geldim Kontes," dedi. Kontes'in yüzü kıpkırmızı oldu ama hiçbir şey söylemedi. Ağırbaşlı bir tavırla, "Öneriniz," diye başladı söze. Prens Andrei, Kontes'in gözlerinin içine bakarak susuyordu. Kontes, "Öneriniz," diye devam etti, söyleyeceğini şaşırdı. "Bizim için hoş bir şey. Önerinizi kabul ediyorum. Kocam da umarım ki, ama kızıma bağlıdır." Prens Andrei, "Ben ona bunu ancak sizin onayınızı aldıktan sonra söyleyeceğim. Onaylıyor musunuz?" Kontes, "Evet," diyerek ona elini uzattı. Prens Andrei eline doğru eğilince hem bir yabancılık hem de bir sevecenlik duygusuyla dudaklarını alnına dokundurdu onun. Onu oğlu gibi sevmek istiyordu. Ama duyumsuyordu ki Andrei onun için hem yabancı hem de uzak bir insandı. "İnanıyorum ki kocam da bunu onaylayacak," dedi. "Ama sizin babanız?" Prens Andrei, "Tasarılarımı babama açıkladım," dedi. "Kendisi buna ancak düğünün bir yıl sonra yapılması koşuluyla onay vereceğini söyledi. İşte size bildirmek istediğim şey buydu. Doğrusu Natasha çok genç ama bu kadar zaman beklemek..." Prens Andrei içini çekti. Başka türlü olmasına olanak yoktu. Kontes, "Onu size göndereyim," diyerek odadan çıktı. Kızını ararken hep "Tanrım bize acı" diye yineleyip duruyordu. Sonya, Natasha'nın yatak odasında olduğunu söyledi. Natasha yatağının üzerinde de oturmuş, sapsarı bir yüz ve kupkuru gözlerle tasvire bakıyor, hızlı hızlı haç çıkararak bir dua fısıldıyordu. Annesini görünce yerinden fırladı ve ona doğru atıldı. "Ne oldu anne, ne oldu?" Kontes Natasha'ya soğuk bir tavırla, "Yanına git, onun yanına git, seni benden istedi," dedi. Koşarak yanından uzaklaşan kızının arkasından hüzünle ve sitem eder gibi "git git" diye söylenerek derin derin içini çekti. Natasha konuk odasına nasıl girdiğini anımsamıyordu. Kapıdan içeri girip de onu görünce durakladı. Kendi kendine "bu yabancı adam gerçekten şimdi benim her şeyim mi oldu?" diye sordu ve hemen bu sorunun karşılığını verdi. "Evet, o benim her şeyim. Şimdi artık o benim için dünyada en değerli şey." Prens Andrei yanına yaklaştı, gözlerini indirerek sordu. "Sizi gördüğüm ilk anda sevmeye başladım. Umudum gerçekleşebilir mi?" Natasha'ya baktı, genç kızın yüzündeki ateşli ve ciddi hava şaşırttı onu. Genç kızın yüzü, "Niçin soruyorsunuz? Bilinmemesi imkansız bir şeyden hiç kuşku duyulur mu? İnsan hissettiklerini sözlerle anlatamadıktan sonra konuşulur mu?" diyor gibiydi. Natasha ona yaklaştıktan sonra durdu. Prens Andrei onun elini tutup öptü. "Beni seviyor musunuz?" Natasha canı sıkılmış gibi "Evet, evet," dedi. Bir iki kez derin derin içini çekti, soluğu sıklaştı. Sonunda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Niçin ağlıyorsunuz? Ne oldu size?" Natasha, "Ah, öyle mutluyum ki," diye yanıt verdi. Gözyaşlarının arasında gülümseyerek Prens Andrei'ye doğru daha fazla eğildi. "Onu öpebilir miyim?" diye düşündü bir an, sonra da öptü. Prens Andrei elini tutuyor, gözlerinin içine bakıyor ama içinde ona karşı eski sevgiyi bulamıyordu. Sanki ruhunda birdenbire bir şey sönüvermişti. Artık tutkusunun o eski şiir dolu, gizli güzelliği yoktu. Onun yerine içinde Natasha'nın kadınca ve çocuksu çaresizliğine bir acıma, saf bir inanışla bu kadar bağlılık göstermesi karşısında bir korku ve kendisini ömrünün sonuna kadar ona bağlayan ağır ama kıvanç verici bilinçli bir görev duygusu vardı. Şimdiki duygusu gerçi daha önceki gibi aydınlık ve şiirsel değildi ama daha ciddi, daha güçlü bir duyguydu. Prens Andrei Natasha'nın gözlerinin içine bakarak sordu. "Annen size bunun bir yıldan önce olamayacağını söyledi mi?" Natasha, Gerçekten çocukluk çağında sayılan ben, herkes benim için şimdiye kadar böyle diyordu. Gerçekten şimdi ben, şu andan başlayarak bu yabancı, sevimli, akıllı, babamın bile saygı duyduğu adamın eşi mi oldum? Onunla aynı düzeyde miyim? Doğru mu bu diye düşünüyordu. Gerçekten şimdi artık yaşamla şaka etmek yasak mı olacak? Şimdi artık büyümüş mü sayılıyorum? Bundan böyle her davranışımın, her sözümün sorumluluğu üzerime mi yüklenecek? Ha evet, demin bana ne sormuştu? Hayır dedi. Ama Prens Andrei'nin ne söylediğini anlamamıştı. Prens Andrei, özür dilerim dedi. Ama siz o kadar gençsiniz, bense yaşamda o kadar çok şey denedim ki, sizin için korkuyorum. Siz kendinizi tanımıyorsunuz. Natasha büyük bir dikkatle onu dinliyor, sözlerinin anlamını kavramaya çalışıyor ama anlamıyordu. Prens Andrei, mutluluğumu erteleyen bu yıl bana ne kadar ağır gelirse gelsin diye devam etti. Bu süre içinde siz kendinizi sınayabilirsiniz. Sizden diliyorum bir yıl sonra beni mutluluğa kavuşturun. Ama özgürsünüz. Nişanımız gizli kalacaktır ve eğer beni sevdiğinize ya da sevmediğinize inanırsanız... Prens Andrei bunu yapmacık bir gülümseyişle söylemişti. Natasha sözünü kesti. Bunu niçin söylüyorsunuz diye sordu. Siz de biliyorsunuz ki daha Obradnoye'ye geldiğiniz ilk gün sizi sevmeye başlamıştım. Bunu doğru söylediğine kesinlikle inanarak söylemişti. Bir yılda kendinizi tanırsınız. Natasha birden koca bir yıl dedi. Düğünün bir yıl ertelenmiş olduğunu ancak şimdi anlıyordu. Niçin bir yıl sonra, niçin bir yıl? Prens Andrei ona bu ertelemenin nedenlerini anlatmaya koyuldu. Natasha onu dinlemiyordu bile. Başka türlü olamaz mı diye sordu. Prens Andrei bir şey söylemedi ama bu kararı değiştirmenin olanaksız olduğunu gösteren bir ifade belirdi yüzünde. Natasha birden çok kötü, hayır müthiş müthiş bir şey dedi ve gene hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ben bu bir yılın geçmesini beklerken ölürüm. Bu olamaz, bu korkunç bir şey. Nişanlısının yüzüne baktı. Bir acıma ve şaşkınlık havası gördü onun yüzünde. Birden gözyaşlarını keserek, peki peki, her şeyi istediğiniz gibi yapacağım dedi. Öyle mutluyum ki. Annesiyle babası içeri girip nişanlıları kutladılar. O günden sonra Andrei Rostovların evine bir nişanlı olarak girip çıkmaya başladı. 24. Nişan törenleri yapılmamış, Bolkonski ile Natasha'nın nişanlandıkları da kimseye bildirilmemişti. Prens Andrei istemişti böyle olmasını. Erteleme onun yüzünden olduğu için bunun ağırlığını kendisinin taşıması gerektiğini söylüyordu. Vermiş olduğu sözün kendisini ölünceye kadar bağladığını ama Natasha'yı bağlamak istemediğini, ona tam bir özgürlük tanıdığını belirtiyordu. Eğer Natasha 6 ay sonra onu sevmediğini duyumsarsa nişanı bozmaya hakkı olacaktı.